Ayrım 12. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 148. Sizce Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün haberi olmadan böyle yapılabiliyor mu? Kültür adamı Atatürk böyle bir şeyi kesinlikle tasvip etmezdi. Tabi duyar duymaz engellemiştir. Bir tabir var: kraldan çok kralcı. Bunlar inkılapçıyız der, inkılapçı görünmek için böyle saçma işlere teşebbüs edebilirler. Bugün de var böyleleri. Türkiye'ye büyük zarar veriyor bunlar. İstikrarsızlık bizim büyük hastalığımız. Kültürü de ekonomiyi de etkiliyor. Hocam, bu şundan da kaynaklanmıyor mu? Geçmişine sahip çıkmayınca kültürel ve siyasi süreklilik ortadan kalktığı için insanlar da akıllıca davranamıyor. Tarihini bilmediği, bunun önemi anlatılmadığı için önemsemiyor. Kağıt parçası olarak bakıyor. Çok güzel, doğru. Bunlar tarihimizdir desek. Birçok şeyi benimsiyor veya yadırgıyoruz. Osmanlı devam ediyor birçok şeyde kuşkusuz. Ama Atatürk devleti batılı bir devlet yapmak için radikal reformlarla bir kanun rejimi getirmiş. Bunu benimseyelim. Öbür tarafta halk bir takım geleneklerini devam ettiriyor. Mesela Hacı Bektaş'a Cumhurbaşkanımız gitti. Hacı Bektaş kimdir? Bir tarikat şeyidir. Ecevit gitti, biliyorsunuz. 700 bin kişi gidiyor her yıl. Siyasiler bence halkın teveccühünü kazanmak için gidiyor. Prensip sahibi olmak lazım. Memleketin istikrarı her şeyden daha önemli. Tepki doğurur. Tabii tepki doğurur. Yazdım. Osmanlı devam ediyor mu diye. Evet, devam ediyor. Devletimiz demokratik, laik ve sosyal bir devlet ama halk kitleleri arasında devam eden bir gelenekçilik var. Onu göz ardı edemeyiz. Gelenekçiliği tanıyıp ona göre akıllıca bir politika izlese? Tarihçiliğim dışında günlük politikayı da izliyorum. İstikrarsızlıktan çok tedirgin olduğum ve her iki taraftaki bağnazlığı yumuşatmak istediğim için yazıyorum. İrtica korkusu devam ettikçe, büyük bir problem olarak görüldükçe ekonomi kendini toparlayamıyor. Böylece dışarıda ve içeride yurdumuza büyük kötülük yapıyorsunuz. Günlük politika bir yana, 1952'de profesör olduktan sonra tekrar Londra'da konferanslar verdiniz. Hangi konular üzerineydi bu sefer? 1958'de University of London, Osmanlı tarihi üzerine iki ders vermem için davet etti. School of Oriental and African Studies'te iki konferans verdim. Benim araştırmamda 1959 kaydı var. Belgelerine bakıyor. Evet, Mayıs 59'da. Davet 1958 Mayıs ayında. Bu konferanslardan birinin konusu Periods in Ottoman History, sonradan yayınlandı. Essays in Ottoman History, İstanbul, Eren Yayıncılık, 1998. Osmanlı tarihini dönemlere ayırma sorunu üzerine mi? Evet, 11 Mayıs ve 13 Mayıs'ta iki konferans vermiştim. 1959'da oradaydım. Yine belgelere bakıyor. Seyahat planı şu: 5 Mayıs'ta varıyorum. 11 ve 13 Mayıs'ta iki konferans veriyorum. 14 Mayıs'ta Kuzey İngiltere'de Durham'a hareket ediyorum. Orada bir konferans veriyorum. 19 Mayıs'ta Durham'dan İskoçya'ya, Edinburgh'a hareket ediyorum. Orada Profesör John Walsh beni karşılıyor. 20 Mayıs'ta Edinburgh'da bir seminer veriyorum. İngiltere ziyaretimin kronolojisi budur. Oradaki konferanslarınız herkese açık mıydı? Herkes gelebilirdi. Londra'daki School of Oriental and African Studies'teki hocalar geliyor konferansa. Osmanlı tarihinde devirler meselesi bizim tarih ilmimize önemli bir konudur. Toplumdaki temel değişiklikler toplum hayatında ve siyasette yeni bir devir açar. Tarihçinin en önemli ödevlerinden biri bu dönemleri karakterize edebilmek, temel değişikliklerin ne zaman vuku bulduğunu ve yeni bir tarihi dönemin başladığını ortaya çıkarmaktır. Bu en önemli ve güç işidir tarihçinin. Bunu Fernand Braudel tarih araştırıcılığının temeli olarak almıştır. Onun bir nazariyesi var. Longue durée, uzun süre nazariyesi. Diyor ki toplumlar tarihte genellikle 3 nesil içinde değişikliğe uğrar. Yani bu 9, 100, 120 sene olabilir ve bir toplum bu zaman zarfında temelli değişir. Bilhassa nüfusu esas alıyor. Yani tarihi tayin edici faktör olarak nüfus değişiyor, yeni bir nesil geliyor, ekonomi değişiyor ve bazı. Longue durée analiz okulunun en önemli faraziyelerinden biridir. Osmanlı tarihi bizim mekteplerde yükseliş, duraklama, çöküş devri diye üçe ayrılır. Bu antropoformik bir sınıflamadır. Yani bir insan nasıl gençlik, olgunluk, ihtiyarlık devrine geçer, bu şekilde toplum da üç dönemden geçer. Antropomorfik değişim Katip Çelebi'de bulduğumuz eski bir nazariyedir. İşte analiz okulu bunu reddediyor. Her toplum 3 nesil içinde Longue-Durée denilen sürede değişir deniyor. 1959'da Londra Konferansı'nda dönemler konusunu ele aldım. Konferans bitiminde Profesör Wittek, İnalcık'ın bu sunumda biz yeni şeyler öğrendik. Osmanlı tarihinin yeni bir dönemleme türü ile karşı karşıyayız dedi. Konuşmamı kıymetlendirdi. Bugün kullanılan dönemleme mi bu? Dönemlemede analiz okulunun tesiri altındayım. Şöyle planladım konuyu. Evvela padişahın yani siyasi sistemin başında olan insanın otoritesindeki değişiklikleri inceledim. Bundan sonra o devletin başka devletlerle olan ilişkilerinde çeşitli dönemlerde varılan dengeyi ele aldım. Üçüncüsü toplumsal sınıfların durumunu belirleyen en önemli şey mülkiyettir. Toprak tasarrufu bilhassa. Tarıma dayanan bir konudur bu. Nüfusu %90'dan fazlası köylü olan bir ülkede toprağın tasarruf ve işlenmesi ne gibi değişiklikler geçirdi? Sosyal sınıflarda farklılaşma sosyolojik verilerden hareket ederek ne zaman oldu? Mesela 18. yüzyılda devletin mali kaynaklarına mukata yoluyla hakim ayanlar, vilayetlerdeki güçlü aileler, Kara Osmanoğulları, tepedelenli Ali Paşa, Mehmet Ali Paşa ve bazıları imparatorluğun tüm yapısında değişiklik getiriyor. Devlet milliyetçilikten uzaklaşıyor. Bu önemli bir değişiklik. Yani bu gibi sosyal değişikliklerin dönemlenmesi bilimsel bir yaklaşımdır. Sonradan İngilizce Dönemler makalesini Essays in Ottoman History kitabında yayınladım. İstanbul, Eren Yayıncılık, 1998. Durham ve Edinburgh Üniversitesi'ne konferansa gittiniz sonra. Nasıl yerlerdi o zamanın gözüyle? Durham, İskoç-İngiliz eski hududu üzerinde. Tarihi bir şehir. Orada bir otele çevrilmiş eski bir kale burcunda ağırladılar. O oda seçkin misafirlere verilirmiş. Gezginci hakimler geldiğinde orada ağırlanırmış. Fakat gece gözlerimi bir açtım, kapkaranlık bir burç. Tavanı yok. Belki de baykuşlar var. Korktum. Gülüyor. Cinler, periler. Yani 1000 senelik bir kale. Ertesi gün aşağıda talebelerle hocalar üniversite holünde yemek yiyoruz. Salona girerken hocalar cübbe giyiyor. 1000 senelik bir adet. Hocalarla salona girdiğimde herkes ayakta selamlıyor. Sırayla girdik. Benim için çok ilginç oldu. İngiltere'nin geleneksel üniversite adetlerini öğrendim orada. Durham konferansım bence çok iyi olmadı. Neden hocam? Konferans yerine yürüyeyim dedim. Çok uzaktaymış, yoruldum, terledim vesaire. Kendimi çok beğenmedim. Gülüyor. Sonra Edinburgh'a geçtim. Burada Walsh var. Wittek'in hışmına uğramış eski talebesi John Walsh. Walsh sıcak bir karşılama yaptı. Edinburgh'da İskoçya'nın tarihi merkezi sisli bir havası vardı. Kasvetli. Bu seyahatimde Orta Çağ İngiltere'si ile tanışmış oldum. Asırlarca İskoçlarla İngilizler o hudutta savaşmışlar. İskoçya'nın muhtar bir idaresi vardır bugün. 1960 yılında Ankara'ya dönüşümde şu öneriye üniversiteye müracaat ettim. Amerikan üniversitelerinde Amerikan tarihi diye bir bölüm vardır. Osmanlı tarihinin önemini belirtmeye hacet yok. Osmanlı tarihine ayrı bir kürsü yapalım. O zaman Enver Ziya Karal, Bekir Sıtkı Baykal, Afet İnan, Halil Demircioğlu ve Şinasi Altındağ'dan oluşan bir komisyon toplandı. Komisyon Osmanlı müesseseleri tarihi kürsüsü olsun diye dekanlığa rapor verdi. O zaman fakülte meclisi onaylıyor, üniversiteye gidiyor. Üniversite tasdik ederse o kürsü tesis ediliyor. Fakat tarih bölümünün bu başvurusunu ilkin fakülte meclisi kabul etmedi. Gülüyor. Ve sizin önerdiğiniz kürsü kabul edilmedi. Edilmedi. Bakın ben ne zaman yazmışım burada. Okuyor. Araştırmalar evvela Avrupalı alimler tarafından ihmal edilen birçok önemli meseleleri ele alarak Osmanlı tarihini yeni ve daha objektif bir açıdan tenkike yardım edecek. Türk tarihçiliğine batıda şimdiden duyulmakta olan ciddi alaka genişleyecektir. Siz bu önerdiğinizi tek başınıza gerçekleştirmeye çalıştınız sonra. Peki reddedilirken gerekçe bildirildi mi size? Karar reyle oluyor, parmak hesabı. Yeterince parmağa ulaşamadınız. Gülüyor. Doğru. İngiltere'ye 1969'da tekrar gitmişim. O zaman Londra Üniversitesi'nde School of Oriental and African Studies'te The Economic History of Middle East Studies başlıklı bir konferans düzenlenmişti. Bu bildiri hazırladım. Diğer bildirilerle 1970'te The Economic History of the Middle East cildinde yayınlandı. Editör M.A. Cook, 1970. O zaman Londra Üniversitesi'nde olan Cook, şimdi Princeton Üniversitesi'nde profesör, editörüydü. İngiltere'ye bir konferans dolayısıyla tekrar gittim. 1980'di galiba. Cambridge Üniversitesi'nde Profesör Susan Skillitter'ın teşebbüsüyle Sosyal Ekonomik Tarih Kongremizin ikincisi yapıldı. İskelet gibi mi soyadı? Gülüyor. Yok, Skeleton değil. Wittek'in talebesidir. Kongreden önce Türkiye'ye gelmişti. Beni tavsiye etmişler. İstanbul'da arşivde buldu beni. Kendisini yemeğe götürdüm. İsmini iyi işitmemiştim. Mrs. Skeleton dedim. Canı sıkıldı. Gülüyor. Benim adım Skeleton değil. Skeletor'dur diye düzeltti. Gülüyor. O zaman kendisi ince bir hanımdı. Neyse. Kongrede çok sinirliydi. Milletler arası farklı adetler anlaşmazlıkların nedenidir. Bizimkiler gidiyorlar. Telefonu açıyor. Türkiye ile konuşuyor. Birkaç kere gördüm. Mrs. Skeletor hiddetli hiddetli bakıyor. Bizimkiler için hiç mesele değil. Hanımına İngiltere'den selam gönderecek. Kongrelerin belirli bir bütçesi var tabi. Herkes hesaplı olmalı. Değil mi? Türkiye'den çok vesika toplamış. Bir vakıf kurdu. Osmanlı tarihi üzerinde çalışanlara 2-3 ay Cambridge'de kütüphanesinde çalışma imkanı veriyor. Türkiye'den birkaç kişi gitti. Profesör Skeletor İstanbul'daki ilk İngiliz elçisi William Harborne üzerine değerli bir kitap yayınladı. Londra, 1977. Profesör Skeletor'un alanı neydi? Alanı Osmanlı-İngiliz ilişkileri. Bir İtalyan oryantalistiyle evlendi. Mutlu olamadı. Bu kongre onu çok üzdü. Hazırlanması vesaire. Kongreden az sonra kanserden bu dünyaya veda etti. Tanıştığım değerli İngilizler arasında W.A.D. Allen'dan söz etmeyi unutmuşum. Mr. Allen, Türkiye'ye İngiltere kültür ateşesi olarak gelmiş 1948'de. O sırada da benim İngilizce olarak Ankara Üniversitesi Annales dergisinde bir makalem çıkmıştı. The Origins of the Ottoman Russian Rivalry başlığıyla. Bu makale Allen ile tanışmamıza vesile oldu. Ruslar Korkunç İvan, Volga Havzası'nı 1552-54'te istila etti ve Doğu Avrupa İmparatoru olduğunu ilan etti. Volga Havzası çok önemlidir. Altın Ordu hanları orada yaşardı. 4. İvan adeta hanların varisi olarak kendisini Ulu Han Çar ilan etti. Bölge Müslümanları Osmanlı'ya müracaat etti. Rus geldi camilerimizi yıkıyor diye. Osmanlı oraya Volga'ya bir sefer yapmak istedi. Bir küçük donanma hazırladı. Don Irmağı'ndan kuzeye çıkacak. Volga ile Don Irmağı birbirine yaklaşır. Orada bir kanal açıp donanmayı Volga'ya aktarıp oradan Volga üzerinden Astrahan'a inecek. Astrahan da Rusların eline geçmiş. Orada bir kale yapmışlar. Bu fantastik plan Sokollu Mehmet Paşa'nın planı. Sokollu'nun planında Hazar Denizi'ne inip İran'ı arkadan vurmak da var. İşgal güçlerini yani Osmanlı'yı görenler o kanal yapılana kadar engellemiyor mu hocam? Orduyla gidiyor. O zaman Osmanlı ordusu kuvvetli. Ruslar taciz hücumları yapıyorlar ama bizimkiler püskürtüyor. Osmanlı o zamanki imkanlarla bu kanalı açamadı tabi. Biraz üçte birini açmışlar galiba. Bunu bir Rus casusunun raporundan biliyoruz. Kanaldan vazgeçip ordu Astrahan'a iniyor. Bu devir yani Sokollu devri Osmanlı emperyalizminin büyük planlar devridir. Kanuni devrinde Süveyş kanalını açmak düşünüldü. Akdeniz'den donanmayı Hint denizine götürmek için Kızıldeniz'de bir kanal açmak. Eski Mısırlılar zamanında düşünülmüş ve kazılmış. Başka fantastik bir plan. Sapanca Gölü'nün suyunu İstanbul'a eriştirmek üzere bir kanal açılması planı. Bugün Amerika süper gücünün düşünebildiği büyük planlar. Çünkü dünya devleti Osmanlı devleti o zaman. Bu makalem Allen'ın Ankara'da kültür ateşesi olduğu sırada dikkatini çekiyor. Allen'ın kendisi bir tarihçi aynı zamanda. Hangi dönemle ilgili? Kafkas tarihçisi. Kafkasya ile ilgili bu makalemden etkileniyor. Beni davet etti elçiliğe, tanıştık. Allen tanınmış bir aristokrat aileden geliyor. İrlanda'da büyük malikaneleri vardır. 1958-59'da Londra'ya gittiğim zaman beni kendi kulübündeki bir resepsiyona davet etti. Tanınmış aristokrat toplumu ile tanışacağım. Buckingham Sarayı'na yakın bir yerdeydi kulüp. Şevki'ye de yanımda o sırada beraber gitmiştik. Böyle resepsiyonlar kimin şerefine düzenleniyorsa onun daha önce orada bulunması lazım. Biz geç gittik. Hem de sizin için düzenlenmiş resepsiyona. Benim için evet, gülüyor. Biz vardığımızda partide herkes elinde kadehle hararetli konuşmalara dalmış. Geç kalmışız, acemilik. İnsan zamanla öğreniyor. Genelde İngiliz aristokrat tabakası gerçekten kibardır. Gecikme hakkında Alan hiçbir imada bulunmadı. Alan ile dostluğunuz devam etti. Zeki Velidi'nin de yakın dostuydu. Sonra vefat ettiğini duyduk. The Problems of the Turkish Power diye önemli bir kitap çıkardı. 16. yüzyılda Türkiye'nin bir dünya devleti olduğunu anlatıyor. Afrika'da, Hindistan'da, Hollanda'da her yerde Türk'ü görüyorsunuz. Osmanlı bugünkü Amerika gibi. Mesela Endonezya'da Aceh'de Sultan Alaaddin var. Hollandalılarla savaşıyor. Fakat top yok ellerinde. Ötekilerin topu tüfeği var. Osmanlı padişahı oraya bir heyet gönderiyor. Kale yapmak, top dökmek için. Tasavvur edin. Endonezya nere? İstanbul nerede? Orta Asya'da Ruslarla karşı oradaki hanlara 300 tüfekli yeniçeri gönderiyor. Dünyada Avrupa'nın üstünlüğü ateşli silahlar ve ateş gücü yüksek gemilerle. Osmanlı'nın gücü de bunlara sahip olmaktan geliyor. Avrupa karşısında ümitsiz kalan her Asya devleti Osmanlı'dan yardım istiyor. Hint Okyanusu'nda, Hindistan'da, Endonezya'da, Arabistan'da Osmanlı adı Rumi idi. Rumi demek Anadolu'lu Türk demek. Eskiden Arap ülkelerinde Anadolu'ya Biladur Rum denirdi. Rum'la ilgisi yok. Rumiler Asya'da ücretli tüfekli asker olarak sultanların hizmetine giriyor. Hatta Babür'ün Hindistan'da büyük 1526 Panipat Muharebesi'nde kendi ordusunda iki Osmanlı topçusu vardı. Özetle Kanuni devri böyle bir dünya devleti. Hollandalılar İspanya'ya karşı isyan etmiş. Onlara yardıma geleceğim diyor. Protestanlara mektuplar gönderiyor. Kanuni o zaman Barbaros Hayrettin Marsilya'ya Fransızlara yardıma gider. Alan 16. yüzyılda Osmanlı dünya gücünü Problems of the Turkish Power in the 16th Century'de Londra 1963 anlatır. Londra'da bir başka Türk dostu ile tanıştım. Profesör Bernard Lewis. Paul Wittek'in seminerinde tanışmıştınız 1950'de. Bernard Lewis ile demek ki yarım asırlık bir dostluğumuz var. Türkiye'yi seven birisi, birçok kitabı Türkçe'ye çevrildi. Türkiye'yi şu bakımdan seviyor. Bir kere W.E.D. Allen gibi Türk tarihinin romantizmi çekiyor onu. Ama bir taraftan da Türkleri İsraillerin, Yahudilerin dostu olarak görüyor. 16. yüzyılda İspanya'dan sürülen Yahudileri yurdumuza kabul etmemiz bugün İsrail'le sıkı münasebetlerimizin tarihi arka planı. Kişi olarak Bernard dostlarına kalpten bağlılığı olan birisi. Onu dünyada Türk dostu yapan Emergence of Modern Turkey adlı eseri Türkçe'ye tercüme edildi. Eser Türkiye'yi İslam dünyasında en ileri örnek bir memleket olarak takdim ediyor. O bakımdan Türklerin kalbini kazandı. Bernard Lewis bir oryantalist olarak yetişmiş. Hocalarından biri meşhur H.R. Gibb'tir. Lewis, üç doğu dilini Türkçe, Arapça ve Farsçayı mükemmel bilir ve konuşur. Encyclopedia of Islam'a editör ve yazar olarak katkısı önemlidir. Encyclopedia, Hollanda'da, Leiden'da A.J. Brill firması çıkmıştır. İslam, din, kültür ve tarih üzerine en önemli kaynaklardan biridir. İlk intibanız neydi Wittek'in seminerinde tanıştığınızda? Wittek ile dostuk. O zaman Arvanit defteri çıkmıştı. Beni oryantalistler arasında tanıtan o kitaptır. Lewis, Encyclopedia of Islam'ın ikinci baskısında Osmanlılara ait hemen hemen bütün makaleleri bana yazdırdı. Öyle sanırım ki Lewis, Türk tarihinin doğru yazılmasını isteyen bir insan olduğundan bu işi bir Türk'e havale etti. Lewis'e demişler ki, bir Osmanlı tarihi yaz, popüler bir tarih. Büyük bir İslamist ama Osmanlı tarihinin o kadar derinliğine inmemiş. Bana siz yazar mısınız diye teklif etti. Classical Age ortaya çıktı böylece. Lewis öğrencilerini de daima destekler. Onlara mezun oldukları zaman yer bulur, yerleştirir. Türkçe'ye ne yazık ki çok geç çevrilen kitabınız Classical Age'i daha sonra konuşacağız. Lewis iyi bir insan, iyi bir hoca yani. Ona yakında çıkan Şair ve Patron adlı eserimi gönderdim. Hemen teşekkür ediyor ve ben de artık şiir ile uğraşmaya başladım diyor. Gülüyor. Biliyorsunuz eşinden boşandı. Princeton'a gitti. Osmanlı hanedanından bir hanımla beraberdi. Princeton'da güzel bir villada yaşıyor. Üniversite el üstünde tutuyor. Princeton'dayken beni davet etti evine. Bir resepsiyon verdi. Osmanlı prensesini bu vesileyle tanıdım. Kimin soyundan? Bilmiyorum. Daha önce Mısır'da evlenmiş bu hanım. Annesi de vardı evde. Lewis'ten de ayrıldılar sonra. Lewis ile mektuplaşırız. Şunu keşfettik. Ben doğum tarihini 1916 diye uydurdum ya. O da 1916 doğumlu. Ben Mayıs dedim ya. O da Mayıs'ta doğmuş. Gülüyor. Kanuni Süleyman Şeyhülislam Ebu Suud'a yakındı. Çok severdi onu. Hocam Ebu Suud Efendi'yi kim seviyor? Kimi gerici diye sevmiyor. Tempo dergisinde çalışırken tarihteki önemli kişiler gibi bir başlık altında onu da almıştım. Çok popüler ve ünlü bir din adamı, yazar, gerici demişti Ebu Suud Efendi ile ilgili. Ebu Suud Efendi din adamı tabi. Kur'an tefsiri yazmış. Büyük ulemadan. Bizde maalesef tuhaf bir davranış var. Siyah beyaz diye ayırıyoruz. Ayırıyoruz. Bir din alimine gerici diyoruz. Gerici, ilerici bunlar maalesef Türklerin zihnini, psikolojisini bozuyor. İkiye ayırıyor halkı. Düşünmeyi de engelliyor. Anlamayı engelliyor. Lewis'e ait bir hatıramı anlatacaktım. Ebu Suud büyük bir alim. Kanuni ona demiş ki, sinde sindaşım, dünyada yoldaşım, ahirette kardeşim. Aynı yaşta oldukları için. Lewis bana bir gün Kanuni'nin sözünü tekrarlayarak, yaşta yaşlaşım, ahirette kardeşim dedi. Vallahi güzel dedim. Yaşta yaşıtız ama ahirette cennette mi cehennemde mi beraber olacağız bilmiyorum. Gülüyor. Böyle şakalaşırız. O çok canlıdır bu yaşta. Hala yazıyor. Son eserini Çağdaş İslam ve Batı arasındaki sorunlar üzerinedir. Türkçe çevirileri yapıldı. İngiltere sizin hayatınızda önemli bir ülke olmuş. İngiltere adeta benim ikinci vatanım oldu. Kültürünü anlamak için çaba harcadım. Sevdiğim insanlar, dostlarım var. İngiltere ile bu ilişkim ve İngilizce kitaplarım yüzünden olacak ki İngiltere Royal Historical Society, Kraliyet Tarih Cemiyeti'ne üye seçildim. Muhabir üye olmuşsunuz. Yıl 1974. 73'te de Classical Age kitabınız çıktı ve yine Londra'da. Evet, ilk İngilizce kitabım orada çıktı. Bir müddet sonra da Royal Asiatic Society şeref üyesi yaptı. 1978'de bu defa şeref üyesi oldunuz. Evet. 1995'te The British Academy tarafından Honorary Membership verildi size. İngiliz Akademisi'ne seçilmek önemli bir şey. Eşimi kaybettiğim zaman 1989 yılında üzüntümü atmak ve evden uzaklaşmak için Londra'ya gittim. Regent's Park vardır Londra'da. Shakespeare oyunları yazın orada oynanır. Nefis bir parktır. Güzel bahçesi meşhur. Ona yakın eski güzel bir otelde 15 gün kaldım. Acınızda sığındığınız, sıkıldığınızda koştuğunuz bir yer olmuş Londra tam anlamıyla. Evet. 1973'te Londra'da basılan ilk kitabınızdan The Ottoman Empire, The Classical Age kitabınızdan söz edelim. Encyclopedia of Islam'a yazdığınız makalelerin etkisi olduğunu söylediniz. Nasıl başladınız bu kitaba? The Ottoman Empire, The Classical Age Londra'da Weinfeld and Nicholson diye meşhur bir firma tarafından basıldı. Bana yazılan mektupta 200 sayfayı geçmesin ve uçakta bir yolcunun okuyabileceği popüler bir kitap olsun denildi. Yazmaya oturduğum zaman zorlandım. O kadar popüler bir kitap yazamazdım. Hem popüler hem de kısa. Sonuçta yarı popüler bir kitap oldu. Princeton'da tamamladım onu. Türkiye'de 2003 yılında çıktı kitabınız. Siz 1973'te yazdınız. 30 yıl sonra Türkiye'ye geldi. Evet, öyle ne yazık ki. Kitap ondan önce 7 dile tercüme edildi. Önce Sırplar tercüme etti, sonra Hırvatça, Romence, Ukraynaca, Makedonca, Arnavutça, Yunanca. Yunanca çıkmasına sevindim. Zaman gazetesi Profesör Zakaridou ile bir söyleşi yapmış. Orada diyor ki Yunanistan'da Osmanlı üzerine bu kitap okunuyor. Çok ilgi görmesini neye bağlıyorsunuz? Sanırım hadiselerden bahsetmeyip devletin yapısından bahsetmem çok önemli oldu. Orada Pir Sultan Abdal bile var. İkincisi, kısa ve özlü olduğu için üniversite talebeleri seviyor. 11. ayrımın sonu. Sayfa 161.